Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Gönül frekansınız Erkam Radyo'dan merhaba. Dış politika gündeminin nabzını tutan, haftanın sıcak gelişmelerinin perde arkasını aralayan bir dünya gündemi programımıza daha hoş geldiniz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Bir haftanın ardından yeniden sizlerle beraberiz. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sevgili dinleyenler, bu hafta da yoğun bir gündemle karşınızda olacağız. Doğusundan batısına dünyada haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini değerlendireceğiz. Peki bu hafta neleri konuşacağız? Kısaca özetleyelim. Öncelikle Suriye'de cephede yaşananlara bakacağız. Muhaliflerin Türkiye sınırındaki Kesep kasabasını ele geçirmesi sonrası rejim güçleri intikam peşine düşmüş durumda. Rejime bağlı Şebihalar Laskiye'de Türkmenleri hedef alıyor. Muhaliflerin rejimle ve muhaliflerin kendi aralarındaki çatışmada durum ne, ona bakacağız. Uluslararası bir takım siyasi çevrelerin ve medya organlarının Suriye'deki kullanılan sarin gazında Türkiye'nin parmağı olduğu yönünde bir algı oluşturma gayretlerine değineceğiz. Bu noktada Amerikalı yazar Sherman Hersh'ün Suriye'de 21 Ağustos'ta gerçekleşen kimyasal saldırıda kullanılan sarin gazının Amerika Birleşik Devletleri'ni savaşa çekmek için Türkiye'nin sağladığı iddialarıyla ne yapılmak istendiğini sorgulayacağız. Mısır'daki junta mahkemelerinin uydurma gerekçelerle Müslüman Kardeşler üyesi 529 kişiyi idama mahkum etmesine yönelik Türkiye'den yükselen tepkilere aktaracağız. Peki dünya Mısır'daki bu insanlık ayıbını durdurmak için ne yapıyor, ona değineceğiz. Rusya'nın Kırım'ı ilhakı ve ardından Ukrayna'nın doğu kentlerini işgal korkusu nedeniyle bölgede tansiyon had safhada. Batı dünyası ile Rusya arasındaki soğuk savaşta durum ne, ona bakacağız. Yine Nisan ayı, yine 1915 olayları ve yine ABD Senatosu'nda sözde soykırım iddiaları. ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi'nde 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını destekleyen bir karar tasarısı 5'e karşı 12 oyla kabul edildi. Amerika'da iç politika malzemesi haline getirilen karar tasarısı bu sefer Senato Genel Kurulu'nun gündemine alınmadı. Kararla alakalı gelişmelerin detaylarına bakacağız. Dünyanın seyirci kaldığı Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Müslümanlara yönelik vahşet değineceğimiz konular arasında olacak. Müslümanlara yönelik etnik temizlik hız kazanmış durumda. Bu hafta modern tarihe en hızlı, en vahşi katliam olarak geçen Ruanda katliamının 20. yılıydı. 100 günde 1 milyon insan katledildi bu katliamda. Bu katliam sebebiyle Ruanda'da anma merasimi düzenlendi. Biz de bu vesileyle 20 yıl önce Ruanda'da neler yaşandığına bakacağız. Batı'nın, özellikle de Fransa'nın bu katliamdaki rolüne dikkat çekeceğiz. Evet, dünya gündemi başlıyor.
Dünya gündemi başlıyor. Başlıyor.
Sevgili dinleyenler, programımıza Suriye gündemiyle başlıyoruz. Öncelikle çatışmalardaki genel duruma kısaca bakmak istiyoruz. Suriye rejiminin Türkiye ile son sınır kapısı olan Kesep'in muhaliflerin eline geçmesinden sonra bölgede çatışmalar sürüyor. Esed birlikleri stratejik kasabayı geri almak için tüm imkanlarını kullanıyor. Rejim güçlerinin Türkiye sınırındaki Kesep kasabasının muhaliflerin ele geçmesinden sonra intikam peşine düştüğü belirtiliyor. Rejime bağlı Şebihaların Laskiye'deki Türkmenleri hedef almalarına dikkat çekiliyor. Suriye'nin batısında yer alan ve Esed ailesinin kalesi olarak kabul edilen Laskiye'nin Türkmen mahallesinde bir Türkmen genci başı kesik halde bulundu. Aktivistlere göre Türkmenleri hedef alan olayların artması muhaliflerin bölgedeki somut ilerlemesiyle bağlantılı. Suriye Türkmenleri Derneği'nin sahil kesimi sözcüsü Salim Osman'a göre ise hedef alınan Türkmenler genel olarak Türkmenlere yapılan taciz politikasının bir parçası. Halep, çatışmaların yoğunlaştığı bir başka bölge. Rejim güçlerinin Halep'in Sefire bölgesinden başlayarak havalimanına uzanan askeri harekat ile Halep'i abluka altına almak ve tüm dış bağlantılarını kesmek istediği belirtiliyor. Bu plan başarıya ulaştığında ise tıpkı Guta benzeri bir durum ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuyor yerel kaynaklar. Arada tek bir fark var. Rejim Guta'da kimyasallarla sivilleri korkutup yok ederken burada varil bombaları ile halkı katletme yöntemi uyguluyor deniyor. Öte yandan muhaliflerle Irak-Şam İslam Devlet Örgütü arasındaki çatışmaların son dönemde şiddetlendiğine dikkat çekiliyor. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi taraflar arasındaki çatışmalarda çok büyük zayiatların verildiğine dikkat çekiyor. Gözlem evi IŞİD'in Deir ez-Zor'a bağlı Elbu Kemal kentinin işlerine doğru ilerlediğini ve iki taraftan onlarca kişinin öldüğünü kaydediyor. Deir ez-Zor, Kasım 2010'dan beri Suriye rejiminin kontrolü dışında. Kenti kontrol eden IŞİD, muhaliflerle giriştiği 3 gün süren çatışmalar sonunda 10 Şubat'ta Deir ez-Zor'un tamamından çekilmişti. Bu hafta Suriye gündemine ilişkin en çok konuşulan konulardan birisi hiç kuşkusuz Amerikalı yazar Seymour Hersh'ün Suriye'de 1000'in üzerinde insanın öldüğü 21 Ağustos kimyasal silah saldırısını Washington'u savaşa çekmek için Türklerin organize ettiği iddiası oldu. Beyaz Saray, Hersh'ün iddialarını yalanladı. İngiltere'deki Proton Dawn laboratuvarının da bu iddiayı desteklediğini öne süren ABD'li gazeteci Seymour Hersh'e İngiltere'den cevap geldi. Proton Dawn iddiaları kesin bir dille yalanladığını açıkladı. Yapılan açıklamada kimyasal silah kullanımının Esed rejimi tarafından onaylanıp emredildiğine inanıyoruz denildi. İddialarla Türkiye'ye yönelik olumsuz bir algı oluşturmaya çalışıldığı açık. Peki bu olumsuz algının yaratılmak istenmesinin arkasında yatan nedenler neler? Bu sorunun cevaplarını bulmaya geçmeden önce isterseniz Hersh'ün iddialarının detaylarına kısaca bakalım. Seymour Hersh, Suriye'deki 21 Ağustos saldırısının rejimin değil muhaliflerin yaptığını ilk kez 19 Aralık 2013'te yazmıştı. Hersh o yazısında aslında saldırıyı Türklerin organize ettiğini söylemiyordu. Ama saldırıdan aylar önce hazırlanan Amerikan istihbarat raporlarına göre ABD'nin Aralık 2012'de terör örgütü olarak kabul ettiği rejim muhalifi El-Nusra cephesinin kimyasal silah üretme kapasitesine sahip olduğunun anlaşıldığını ama Amerikan yönetiminin 21 Ağustos saldırısını incelerken bunu göz ardı ettiğini öne sürüyordu. İşi Türklere uzandırması ise 6 Nisan 2014 tarihli son makalesinde oldu. Kırmızı Hat ve Gizli Hat başlıklı yazısında ABD'yi Suriye'de savaşa çekmek, böylece Esed'in devrilmesini hızlandırmak isteyen Türkiye'nin bir operasyon tasarladığını iddia etti. Hersh'ün iddiası somut bilgilere dayanmıyor. Amerikan yönetiminin yazıya ilk tepkisi ne oldu peki? Beyaz Saray, Hersh'ün iddialarını yalanladı. Beyaz Saray sözcüsü bu iddiaların daha önce çürütüldüğünü dile getirdi. Beyaz Saray sözcüsü, Libya'dan gönderilen silahlar ve 21 Ağustos kimyasal silah saldırısından başkalarının sorumlu olabileceği iddialarıyla ilgili olarak ise şunları söyledi. Bu olayda ortaya atılan yanlış anlatımların hepsi için bir yorumda bulunmayacağız. Ama açık olmak için 21 Ağustos'ta meydana gelen kimyasal silah saldırısından sadece ve sadece Esed rejimi sorumlu olabilirdi. Biz hem ABD'nin hem de ortaklarımız ve müttefiklerimizin topladıkları istihbarat sonucu bu yargıya vardık. Bu uluslararası toplum tarafından ezici bir şekilde kabul gören görüştür ve Esed'in kimyasal silah stokunun lağvedilmesinde de benzeri görülmemiş bir işbirliği öncülük etmiştir. İstihbaratın saklanması ya da değiştirilmesi çabaları olduğu yönündeki iddiaları tek kelimeyle yanlıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Libya üzerinden başkalarına silah sağladığı fikri de aynı şekilde. Hersh'ün Suriyeli muhaliflerin kimyasal silah kapasiteleriyle ilgili gizli bir istihbarat belgesi olduğuna ilişkin sorusuna Beyaz Saray sözcüsünün verdiği yanıt şöyle. Böyle bir belge hiçbir zaman istenmedi ya da böyle bir belge bir istihbarat analisti tarafından hiçbir zaman hazırlanmadı. Seymour Hersh'ün iddialarıyla Türkiye'ye yönelik olumsuz bir algı oluşturmaya çalıştığı açık demiştik. Peki bu olumsuz algının yaratılmak istenmesinin arkasında yatan neden, neler sorusunun cevabına gelince. Bu tür iddiaların kanıtlanması da, yalanlanması da çok zordur. Zaten tam da bu durum nedeniyle bir algı yaratılması işlevi görür. Mesele bu olumsuz algının neden yaratılmak istendiğiyle ilgilidir diyen uluslararası ilişkiler uzmanı Beril Dedeoğlu, Türkiye, Suriye konusunda müttefikleriyle birlikte davrandıysa iddia edildiği gibi Libya'dan yani müttefiklerinin denetiminde olan ülkeden gelen malzemeleri aktardı ise neden şimdi kendi başına bu tür işlere kalkışmış bir devlet görüntüsüne sürükleniyor diye soruyor ve ihtimalleri şöyle sıralıyor. İhtimallerden birisi müttefiklerin politika değiştirmiş olması ama Türkiye'nin bu değişikliğe uymaması olabilir. Türkiye'nin bu tür riske girmesi için fazla neden yok aslında. Sadece müttefikler Suriye sorusunun bölünerek bitirilmesini öngörmüş ve Türkiye de buna direnmiş olabilir. Beril Dedeoğlu'na göre bir diğer ihtimal ise müttefiklerin askeri müdahale senaryolarında sadece Türkiye'nin müdahale etmesini, kendilerinin de geride beklemesini sağlayacak bir olasılık üzerinde çalışmış olmaları. Türkiye buna da karşı çıkmış olabilir. İhtimallerden bir diğeri ise müttefiklerin Rusya'yı Karadeniz'de sıkıştırma siyasetine Türkiye'nin itiraz etmesi olabilir. İran'ın batıya kazandırılması yolunda verdiği çabaların bir devamı olarak Türkiye'nin Kafkasya'da ve Karadeniz'de müttefiklerin askeri olan olmayan faaliyetlerine doğrudan destek vermesi bekleniyor olabilir. Türkiye'nin etrafındaki çemberi daraltan bu spekülatif ortamın genel bir stratejiye karşılık gelmesi gerekir. Anlaşıldığı kadarıyla bir ucunda Rusya'nın olduğu bu stratejik perspektifte yeniden güney ekseni kurulması yolunda bir baskı söz konusu. Bu eksen Mısır, Türkiye, İsrail ve Suudi Arabistan hattı, tabii içinde Kıbrıs'ta bulunuyor. Sorun Türkiye'nin Mısır ve İsrail ile bu ittifakı kuracak ilişkilerinin kopmuş olmasında. Yani spekülasyonlar Türkiye'nin gemisini bu yöne çevirmesi için yapılan uyarılar olarak okunabilir. Böyleyse ciddiye almak gerekiyor diyor Dedeoğlu. Dedeoğlu Ukrayna krizinden Suriye ve Mısır'a varıncaya kadar tüm olup biteni ise şöyle yorumluyor. Mısır ve Suriye muhalif gruplara yar edilmeyecek gibi gözüküyor. Rusya'yı Orta Doğu'dan çıkarmanın yolu Rusya'nın el verdiği grupların kazanılması ve etki alanlarının coğrafi olarak küçültülmesi olabilir. Rusya oyunu görmüş olmalı ki Ukrayna'nın bölünmesine karşı çıkıyor. Bir dizi bilginin yalan ya da değil ortaya saçılması aslında her ne yapılıyorduysa bundan sonra yapılamayacağı bir ortam yaratıyor. Türkiye bu ortamı değerlendirebilir. Amaç önce ülke güvenliği ardından da yeniden kurulacak Orta Doğu'da hareket imkanlarını artırmaksa bunun farklı oyuncu kombinasyonlarıyla yapılması da mümkün. Herkes böyle yapmıyor mu diyor Biril Dedeoğlu. Sevgili dinleyenler, Suriye gündeminden geçiyoruz insanlık onurunun ipin ucundaki Mısır'daki gelişmelere. Mısır'da Sisi Cuntası'nın sözde mahkemede 529 ihvan üyesi hakkında verdiği idam kararına tepkiler çığ gibi büyüyor. Dünya liderlerinin kayıtsız kaldığı katliam kararı milyonları ayağa kaldırdı. Mısır'da 3 Temmuz 2013 tarihinde ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin görevden alınmasıyla başlayan ve demokrasi yanlısı binlerce kişinin katledilmesine neden olan kaos ülkeyi daha da karanlık günlere götürmeye devam ediyor. Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nı siyaset arenasından silmek için terör örgütü ilan eden Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Abdülfettah el-Sisi önderliğinde adeta yargı katliamı yaşanıyor. Çoğunluğu ihvan üyesi 529 kişi hakkında şiddete teşvik suçlamasıyla verilen jet idam kararları karşısında dünya liderliği suskunluğunu korurken vicdan sahibi milyonlarca kişi ise hem sokaklarda hem de sosyal medyada adalet için sesini duyurmaya çalışıyor. Özellikle Twitter'da kullanıcılar tarafından dünya liderliğine idamları durdurmaları yönünde çağrılar, milyonların destek verdiği imza kampanyaları yapılıyor. Devlet başkanları düzeyinde derin bir sessizlik yaşanırken gelen cılız açıklamalar ise endişeliyiz sözünden öte geçmiyor. Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Mısır'da 529 kişiye verilen idam cezasından büyük endişe duyduklarını belirterek endişelerimizi Mısırlı yetkililere net bir şekilde ilettim demişti. Ancak Ashton'un temsilcisi olduğu Avrupa bölgesi ile Amerika Birleşik Devletleri sivil katliamlarda olduğu gibi Mısır'daki son trajediyi yine izlemekle yetiniyor. Askeri rejimin yönettiği ülkede Minya Ceza Mahkemesi 529 kişi hakkında cinayet, cinayete teşebbüs, şiddete teşvik, kamu malına zarar vermek gibi suçlamalarla idam kararı verirken junta yöntemi ise ikiliyi oynuyor. Mısır Dışişleri Bakanı Nebil Fehmi, yeni seçilecek Cumhurbaşkanı'nın sanıkları affedebileceğini söyledi. Fehmi, kararın nihai olmadığını ve sürecin hala devam ettiğini söyledi. Kararın kesinleşmesi durumunda 529 sanığın içerik ve usul açısından yeniden yargılanmayı talep etme haklarının olduğunu ifade etti. Ancak burada dikkat çeken nokta, askeri darbeyle yönetimi devralan General Sisi'nin Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanlığına aday olması. Dolayısıyla burada yönetimin af kartını Sisi'nin seçilmesiyle malzeme olarak kullanılacağı ihtimali güç kazanıyor. Öte yandan junta yönetimi tarafından terör örgütü ilan edilen Müslüman Kardeşler Hareketi'nin eylemlerini yasaklayan yeni bir terör yasası önceki gün imzalandı. Resmi gazetede yer alan karar Müslüman Kardeşler hakkında terör suçu yaptırımlarının uygulanmasını öngörüyor. Karara göre bu haftadan itibaren ihvana üye olan, faaliyetlerine katılan, bunları sözlü veya yazılı olarak teşvik eden ve kararın yayınlanmasından sonra teşkilatta görev almaya devam edenlere cezalar gelecek. Sevgili dinleyenler, Mısır'daki bu tablo despotik Hüsnü Mübarek dönemini bile aratır duruma gelmiş bulunuyor. Darbe sonrası protesto gösterilerinde 5000'den fazla kişiyi katleden junta yönetimi estirdiği tutuklama furyası ile binlerce kişiyi hapislerde tutuyor. Arap Baharı ile devrilen eski devlet başkanı Hüsnü Mübarek'in 30 yıllık iktidarında bile 90 kişi idama mahkum edilmişken 68'inin infazı gerçekleştirilmişti. Bugün uyduruk gerekçelerle 529 kişi idam edilmeye çalışılıyor. İdam kararlarının gerisinin gelmesinden endişe ediliyor ayrıca. Nitekim dünya Mısır'daki verilen 529 idam kararının şokunu üzerinden atamadan 670 kişinin daha sırada beklediği ortaya çıktı. Aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedi'nin de bulunduğu darbe karşıtı 670 kişi şiddete teşvik ve karakollara saldırı iddiasıyla yargılanıyor. Davanın hakimi bir polisin öldürüldüğü olaylar sebebiyle 529 kişiye idam cezasını veren Said Yusuf Sabri. Minya Ceza Mahkemesi'nin 529 kişiye jet kararıyla idam cezası vermesinin ardından 670 kişinin de aynı cezaya çarptırılabileceği belirtiliyor. Peki Mısır'daki siyasi tablo ve onun uluslararası arenadaki yansımaları siyasi analizlerde nasıl değerlendiriliyor? Ilımlısı, ılımsızı, bütün İslami tandaslı siyasi oluşumların kökünü kazımak isteyen çevreler ihvanı şeytanlaştırma operasyonlarını sürdürüyor. Bunu sahip oldukları tüm imkanlarla yapıyorlar. Özellikle körfez sermayeli yayın organları darbecilerin hukuksuzluklarını binbir dereden su getirerek meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Darbeci Sisi'yi Mısır halkının tek kurtarıcısı göstermeye çabalıyorlar. Peki buna muvaffak olabilecekler mi? Körfez sermayesi Sisi'yi Mısır halkının tek kurtarıcısı yapabilmek için baş aşağı giden Mısır ekonomisini düzlüğe çıkartabilecek mi? Bu uğurda ne gibi hesaplar yapılıyor? Siyasi çevrelerde ne gibi senaryolar dillendiriliyor? Star gazetesinden Taha Özhan, bölgesel statiko ve Mısır başlıklı bugünkü yazısında bu noktada çarpıcı tespitlerde bulunuyor. Diyor ki Özhan, Körfez darbeyi finanse etmesinin ardından Mısır gibi kullanışlı bir kaldıracı keşfetmiş oldu. Suud ve Körfez, İslami hareketlerin ana rahmi olan Mısır'da İslamcılara olabilecek en ağır şekilde cezalandırılmasını sağlamaya çalışıyor. Bu şekilde bütün bölgede kendisine alan açabileceğinin hesabını yapıyor. Bu mücadelenin inanılmaz kontrolsüz ve Mısır üzerinden her türlü spekülasyona açık olduğunu görmemiz gerekiyor. Çünkü amansız ve kanlı bir bastırmanın yanında Mısır'daki laiklerin ve ulusalcılarının bir şekilde başarılı kılınması gerekiyor. Şimdilik Suud ve Körfez tahmin edilenden daha fazla kesenin ağzını açmış durumdalar. Lakin Mısır aidatla ayakta tutulamayacak kadar büyük bir ülke. Tam da bu noktada Körfez'in boyunu da aklını da aşan senaryolar devreye giriyor. Mısır'ın ancak bölünmüş Libya'dan elde edilecek petrol kaynağıyla finanse edilebileceği konuşuluyor. Bunun hayata geçmesi için zaten oldukça gevşek bir yapıya sahip Libya'nın parçalanması gerekiyor. Birçok kişiye oldukça uçuk ve spekülatif gelecek bu türden senaryolar hiçbir sorumluluk hissetmeyen Körfez ve onların bodrosundaki Mısırlı aktörler için oldukça sıradan başlıklar. Bunun temel sebebi ise Mısır'daki darbeye dünyanın ilgisiz kalmış olması bir yana, retorik düzeyde bile itiraz gelmemiş olması. İşte burada Erdoğan'ın Mısır'da aldığı ısrarlı pozisyonla rahatsızlık vermenin yanında denklemleri de bozduğunu fark etmek gerekiyor. Neredeyse statükonun bütün aktörlerinin şikayet ettiği tek isim Erdoğan'dan başkası değil. Hal bu iken Mısır rejimi 2013 yazı boyunca katlettiği binlerce kişinin yanında yeni bir katliam hazırlığında. Yüzlerce kişiye idam kararı verildi. Benzer kararlar gelmeye devam edecek. Sisi Cumhurbaşkanlığı sırasında idam kararlarını bir pazarlık unsuruna dönüştürmek istiyor. Ama meselenin tek boyutu bu değil. Aynı zamanda idamların gerçekleşmesini ve ağır bir cezanın verilmesini de istiyorlar, diyor Taha Özhan. Kıymetli dinleyenler, geçiyoruz. Fransa'nın öncülüğünde başlatılan askeri operasyon Orta Afrika Cumhuriyeti'nde istikrar getirmekten öte kaosu daha da derinleştirdi. Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana şiddet olaylarının hızla tırmandığı ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği ülkede en büyük trajediyi Müslüman nüfus yaşıyor. Hristiyanların oluşturduğu anti-balaka milisleri tarafından Müslümanların ülkeden ayrılmaya zorlanması hukuki kriterlere göre etnik temizlik olarak görülüyor. Devam eden çatışmalar özellikle Müslüman nüfusu hedef alırken iç savaşın beraberinde getirdiği şiddet ve göç dalgası korkunç boyutlara ulaştı. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yaşanan eşi benzeri görülmemiş çatışmalar nedeniyle ülke çöküşün eşine geldiği belirtiliyor. Müslümanların zorla yerinden edilmesinin ciddiyeti ve ülkedeki Fransız ve Afrikalı güçlerin Müslümanları korumaktaki yetersizliği karşısında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 1 Nisan'da Bangui ve Güneybatı'da tehdit altındaki 19 bin Müslüman tahliyesine karar verdi. Krizden önce 5.1 milyon nüfuslu ülkenin %15'ini Müslümanlar oluşturuyordu. Müslümanların çoğu ülkenin kuzeydoğusunda yaşıyordu. Ülkenin diğer bölgelerinde Müslümanların sayısı azdı. Birleşmiş Milletler verilerine göre 1 Aralık'tan bu yana 108 bin yabancı uyruklu Müslüman başta Çad'a ve Kamerun'a olmak üzere tahliye edildi. Diğer yandan 83 bin yeni mülteci, 12 bini Çad'a, 48 bini Kamerun'a olmak üzere 1 Aralık'tan itibaren komşu ülkelere sığındı. Bu mültecilerin %85'ini Müslümanlar oluşturuyordu. Dolayısıyla en az 150 bin Müslüman bu tarihten itibaren Orta Afrika Cumhuriyeti'ni terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor. Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki bazı Müslüman liderler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ülkeye 12 bine yakın asker ile polisten oluşan barış gücü elemanı gönderilmesi kararını almasını gereksiz olarak nitelendirirken, bazı kesimler barış gücünün gönderilmesinde geç kalındığını savunuyor. Barış gücü misyonunu olumlu karşılayan Orta Afrika Cumhuriyeti'nin dini liderleri ise acil takviye ihtiyacı uyarısında bulundu. Müslüman lider İmam Ömer Kabine, Layama ülkesindeki durumun Ruanda soykırımıyla paralellik gösterdiğini ve Birleşmiş Milletler'in ülkeye istikrar getirmeye yoğunlaşması gerektiğinin altını çizdi. Birleşmiş Milletler, Orta Afrika Cumhuriyeti'nden Kamerun'a geçmek isteyen Müslümanlara Hristiyan anti-balaka milisleri tarafından saldırılar düzenlendiğini bildirdi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Melissa Fleming, anti-balaka milislerinin sivillerin ülkeyi terk etmesini engellediği yönündeki haberlerden son derece kaygı duyduklarını söyledi. Yine Nisan ayı, yine 1915 olayları ve yine Amerika Senatosu'nda sözde soykırım iddiaları. ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi'nde 1915 olayları ile ilgili Ermeni iddialarını destekleyen bir karar tasarısı 5'e karşı 12 oyla kabul edildi. Amerika'da iç politika malzemesi haline getirilen karar tasarısını bakalım bu kez Senato'dan geçirilecek mi diye beklenirken kararın Senato Genel Kurulu'nun gündemine alınmadığı haberi geldi. Kritik bir dönemde sunulan karar tasarısının ABD Senatosu'nun 16 günlük Paskalya tatili öncesi gerçekleştirdiği son oturumda gündeme alınmaması, tasarının içerik açısından kadük kalması anlamına geliyor. Zira bağlayıcı olmayan karar tasarısının metnindeki spesifik olarak 24 Nisan 2014 tarihinin Ermeni soykırımının yıl dönümü olarak anılması isteniyordu. Ancak tasarı bu tarihten önce Senato Genel Kurulu tarafından gündeme alınıp kabul edilmeyince içerik olarak kadük kalmış oldu. Sevgili dinleyenler, Ukrayna krizinden bu yana bölge kelimenin tam anlamıyla barut fıçısına dönmüş bulunuyor. Kriz Batı dünyası ile Rusya'yı yeniden soğuk savaşın başladığı 1946'lara götürürken Ukrayna'nın Rusya ile komşu olan Güneydoğu bölgelerindeki kentlerde siyasi ve sosyal tansiyon had safhaya çıkmış durumda. Batı yanlılarının iktidara gelmesinden bu yana çalkantılı günler geçiren Ukrayna'da Kırım'ın ardından Rus nüfusun yoğun olduğu doğu kentlerinde de ayrılık rüzgarları esmeye başladı. Rus yanlısı gruplar önceki gün Donetsk, Harkov ve Luhansk kentlerinde kamu binalarını işgal etti. Ukrayna polisiyle çatışan göstericiler daha sonra işgal ettikleri binalara Rus bayrağı çektiler. Donetsk kentinde kamu binalarını işgal eden Rus yanlısı gruplar bağımsızlık ilan etti. Kentte 25 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Kırım'da olduğu gibi Ukrayna'dan ayrılarak Rusya'ya katılmak için referandum düzenlemesine karar verildiği belirtiliyor. Referandumun 11 Mayıs'tan önce gerçekleşeceği açıklandı. Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk, doğu illerinde yaşanan gelişmelerin arkasında Rusya yönetiminin bulunduğunu öne sürüyor. Yatsenyuk, Kremlin'in tıpkı Kırım'da olduğu gibi bölgede istikrarsızlık yarattıktan sonra sınıra yığdığı askerliğini Ukrayna topraklarına sokacağını ifade ediyor. Sevgili dinleyenler, Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programındaki beraberliğimiz sürüyor. Bendeniz Beytullah Demircioğlu. Programımızın ikinci bölümünde bizlere her zaman olduğu gibi Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Halil Kurt Bey eşlik edecekler. Sayın Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Programımızı takip edenlerin malum olduğu üzere Halil Bey ile haftanın öne çıkan gelişmelerini analiz ederken sadece mevcut aktüel gelişmelerle yetinmiyoruz. Olayların arka planına ışık tutmaya çalışıyoruz. Gelişmelerin odağındaki ülkeler hakkında aynı zamanda bilgilendirici bir muhteviyat sunmaya çalışıyoruz. Bu hafta yine 3 gündemle karşınızda olacağız. Geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen Afganistan seçimlerinin sonuçlarını ve bu seçimin önemini değerlendirirken, stratejik konumu yüzünden tarih boyunca yabancı ülkelerin istilasına uğrayan Afganistan'ı bu vesileyle biraz daha yakın plana alacağız. Afganistan'ın ardından Afrika'ya gideceğiz. Bu hafta 20. yılını dolduran Ruanda'daki soykırımı ve soykırımın perde arkasını başta Birleşmiş Milletler ve Fransa olmak üzere Batı'nın bu katliamdaki rolünü konuşacağız. Vaktimiz kalırsa şayet gündemde öne çıkan diğer gelişmelere değineceğiz. Özellikle Batı ile Rusya arasındaki Ukrayna krizi ve onun Orta Doğu, özellikle de Suriye üzerindeki yansımalarını değerlendirmeye çalışacağız. Geçen hafta Afganistan'da tüm dünya tarafından ilgiyle izlenen bir seçim yapıldı. Seçim özelde Afganistan'ın cumhurbaşkanını belirlemek üzere yapılsa da seçimin tüm dünya tarafından ilgiyle izlenmesi sorunu sadece Afganistan'la sorunun sadece Afganistan'la sınırlı olmadığını gösterdi. Afgan seçimlerinin sonucu Afganistan'da kimlerin iktidara geleceğini göstermenin çok ötesinde Afganistan'ın önümüzdeki yıllarda nasıl bir ülke olacağını, ülke içindeki egemen güçlerin kimler olacağını, ülkenin kurumsallaşmasının ne düzeyde kalacağını ve ülke yönetimine talip yerli ve yabancı güçler arasında ne tür ittifakların kurulacağını belirleyecek bir seçimdi bu. Dolayısıyla Afganistan'daki seçimlerin sadece yerel sonuçlar ile değerlendirilmemesi gerekiyor. Afganistan'ın sınırlarını aşan, adeta Asya'dan artan basıncı kaydeden bir barometre olarak okunması gerektiği vurgulanıyor siyasi analizlerde. Geçen hafta gerçekleşen seçimlerin sonucu, seçim komisyonu tarafından yayınlanan programa göre 20 Nisan'da bitmesi bekleniyor. Kesin sonuçların açıklanması için epey bir zaman var dolayısıyla. Belki biz seçimin en iddialı isimlerini değerlendirmesiyle başlayabiliriz. Ancak belki ondan da önce Afganistan'ı kısaca tanıtmanızı istirham ederek başlayalım sevgili hocam programımıza. Afganistan ifade ettiğimiz gibi stratejik konumu yüzünden tarih boyunca yabancı ülkelerin istilasına uğramış bir ülke. Afganistan'ın stratejik olarak neden önemli? Afganistan'ın önemli kılan unsurlar neler? Bunlarla başlayalım.
Teşekkür ederim. Afganistan, Orta Asya ile Hindistan arasında, Orta Doğu'yla yine hem Güney Asya hem Orta Asya arasında bir tampon bölge, dağlık bir ülke. Yüz ölçümü 652.000 km², yaklaşık 31 milyon civarında bir nüfusa sahip olan ve nüfusunun da etnik yapısı, kültürel yapısı birbirinden çok farklı olan bir ülke. Afganistan'ın önemini anlayabilmek için şu örneği vermek istiyorum. 24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması'yla Türkiye Cumhuriyeti Devleti bağımsız bir ülke olduğunda İslam dünyasında 3 tane bağımsız ülke vardı. Türkiye ile birlikte İran ve Afganistan. Yani bugün işte 1 milyar 700 milyonluk İslam dünyası, işte İslam İşbirliği Örgütü'ne üye 57-58 ülkeden bahsediyoruz. Demek ki Afganistan Hindistan'daki İngiliz yönetimiyle Orta Asya'daki Rus idaresi arasında bir tampon ülke ola gelmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın yıllarında dünyanın yeniden haritalarının çizildiği dönemlerde böyle bir özelliğe sahip. Yalnız seçimleri konuşacağız ama bu seçimleri de anlayabilmek için birazdan o adayların etnik kökenine, ve hangi bölgelerden oy alabildiğini, nasıl ki Türkiye'de her partinin doğal bir oy aldığı bölge vardır, sosyal ve siyasi kesim vardır. Afganistan'ı da kültürel ve etnik yapısını bilmeden işte kimin ne yapacağı konusunda fikir söylemek biraz yüzeysel olur. Müsaade ederseniz ülkenin işte etnik, kültürel ve dini yapısı hakkında birkaç cümle söylemek isterim. Bir kere Afganistan 1979 aralığında Ruslar tarafından işgal edildikten bu yana fiili bir savaş halinde olan ülke.
Evet.
Dolayısıyla nüfus sayımı yapılmadı. Doğru dürüst seçimler yapılmadı. 1979'dan 80'li yılların sonuna kadar Rus işgali. Ruslar çekildikten sonra zaten Sovyetler Birliği dağıldı. Arkasından Taliban ve 2001 Dünya Ticaret Merkezi saldırısından sonra Amerikan işgali. Yani işgaller hep birbirini takip ede geldi. Ve Afganistan'ın bir özelliği de çok dağlık olduğu için savaşmaya da müsait bir bölge. Bir de cephe ülkesi. Yani dünya güçlerinin birbirleriyle karşılaştığı bir cephe bölgesinde yer alıyor. İşte bu bölgede nüfusun ana çoğunluğunu Peştular oluşturuyor. Bu Kabil'den Pakistan sınırına kadar olan yerde yaklaşık olarak, yani 70'li yıllardaki nüfus sayımıyla orantılı olarak tahmini rakamlardır bunlar. %42'sini Peştular oluşturuyor. Tacikler Tacikistan sınırında yer alıyor ve bunlar da %7'lik nüfus oluşturuyor. Hı hı. Yani bugün Tacikistan'da yaşayan diyelim ki 8 milyona yakın nüfus var. Bir o kadar da Afganistan'da var. Yani dünyada Tacikistan diye bir devlet var. Hı hı. Fakat Tacikistan'ın hemen güneyinde Afganistan içerisinde de bir o kadar,
evet,
bir Tacik nüfus. Hani bu Dünya Ticaret Merkezi'ne saldırı olmadan hemen önce işte Tacik komutan Ahmet Şah Mesud'un öldürülmesi söz konusuydu Afganistan'da, hı hı, hareketlenme olmadan önce.
Çok fazla etnik parçalanmışlığın nedeni nedir?
Ona da geleceğim. Önce bu şeyi bir söyleyelim. Peştular %42, Tacikler o kuzeyde %27, Hazaralar var. Bunlar etnik olarak Moğol kökenlidir ve Şiidirler. Enteresan bir özelliğe sahiptir. Özbekler var %9. Bu Mezar-ı Şerif civarında, bu Özbekistan sınırının olduğu yerde. Aymaklar var. Bunlar da Türk-Moğol karışımı, %4'lük bir oran var. Türkmenler var Türkmenistan sınırında %3. Bir de İran sınırında Belucistan bölgesi vardır. Pakistan, Afganistan, İran arasında Amerika'nın da hararetle bağımsızlaştırmaya çalıştığı bir doğalgaz zengini bir bölgedir burası Belucistan. Beluciler de %2'lik bir orana sahiptir. Yani ülke içerisinde Peştusundan Tacik'ine, Özbeğinden Hazarasına çok değişik bir etnik
parçalanmış söz konusu.
Kompozisyon söz konusu. Bunun sebebini sordunuz. Hatta dini olarak da %99 Müslüman olan ülkenin %80'i Sünni, %19'u da Şiidir. Yani Hazaraların dışında diğer etnik gruplardan da bir miktar Şii nüfus söz konusu. Bu konu, yani mezhep yönüyle İran'la, etnik olarak işte Tacikistan'la, Afganistan'la, Özbekistan'la bir takım girift özelliğe sahiptir. Bunun sebebi de şudur. Türklerin İslamiyet'i kabul etmesi Orta Asya'da, Maveraun Nehir bölgesinde, bugünkü Horasan'da, İran'da çok sayıda Müslüman Türk devletleri kurulmuştur. İşte Gazneli Mahmud'un Hindistan'a 20 civarında seferi vardır. İşte Bel, Kandahar, bugünkü Afganistan'ın tarihi ve kültürel merkezleri, mesela Mevlana'nın doğduğu şehirdir Bel şehri. Bu nedenle Türklerin uzun yıllar hegemon ya kurduğu, idare ettiği bir coğrafya. Buradan Hindistan'a inilen bir bölge. Hindistan bölgesinin kuzeye sarktığı bir yer. Yani kuzey ile güney, doğu ile batı arasında geçiş kuşağı üzerinde olması, çok da dağlık bir bölge olması, bu kompartmanlar arasında geçişlerin az olması sebebiyle Türkiye'den biraz daha küçük olmasına rağmen çok sayıda etnik ve kültürel toplulukların olduğunu görüyoruz Afganistan'da. Evet.
Sayın Hocam, 1989 Sovyet işgalinin son...
79'da işgal edildi.
Sona erdi dönem. Ondan sonraki bir 10 yıllık süreçte bu saydığınız etnik gruplar arasında daha ifadeyle mücahitler arasında 10 yıl süren bir iç savaş sorunu var. Bu iç savaşın nedenlerine birazcık değinelim. Bugünkü Afganistan'ı daha iyi anlayabilmek adına ilk önce oradan başlayalım arzu ederseniz. Nedir alıp veremedikleri o dönemde mücahitlerin birbirlerine yönelik sürdürdükleri iç savaşta?
Şimdi isterseniz Afganistan'ın şöyle daha gerisine birkaç cümleyle başlayalım. Afganistan'da 1979 Sovyet işgaline kadar orada krallık, şahlık yönetimi hakimdi. Orada Babrak Karmal bir komünist bir idare kurdu ve Sovyetlerden yardım isteyince Sovyetler de sevabına ülkeyi
işgal etti.
27 Aralık 1979'da işgal ettiler. Fakat Sovyetlerin bu yayılmacı politikasına karşı Amerika Birleşik Devletleri bir karşı hamle olarak Suudi Arabistan'ın finanse ettiği, Amerika'nın silah verdiği ve bugünkü El-Kaide dediğimiz örgütün kuluçkasının olduğu bir süreç yaşandı. Biz o zamanlar üniversitede öğrenciydik. İşte Afgan dağlarında kar kucak kucak, ne ev ne bark kaldı ne de bir ocak. Bizim evimizde yaz gibi sıcak diye böyle şarkılar, ilahiler, hep gönlümüz hep Afganistan'da olmuştu bizim o dönemlerde. Ve o Rus işgali sırasında bütün etnik topluluklar istisnasız dağa çıktı ve mücahit ünvanı aldılar. Ve sivil halk da mülteci olarak Pakistan, İran başta olmak üzere hatta Türkiye'ye bile 12 Eylül yönetiminden ben hatırlıyorum Kenan Evren o zamanlar bizim Ceylanpınar'a Özbek kökenli Türk soydaşlardan getirip iskan etmişti. Şu anda bile 2 milyon 700 bin mülteci Pakistan ve İran'da yaşıyor. O günkü Sovyet işgalinin bir sonucu olarak. Yani 3 milyona yakın. Yani düşünebiliyor musunuz? 31 milyonluk bir ülkenin resmi rakamlara göre 2 milyon 700 bini İran, Pakistan başta olmak üzere komşu ülkelerde hala mülteci statüsünde. İşte bu Afganistan işgali sırasında bütün İslam dünyasının gönül dünde mücahitler vardı. Evet. Herkes mücahitleri destekliyordu. O zaman hiçbir etnik farklılık yok. Herkes mücahit. Peştusu da, Taci'yi de, Özbey'i de. Paralar Suudi Arabistan'dan, son model silahlar Amerika'dan ve Sovyetlerin bütün enerjisini burada bitirdiler. Ve tankları yok eden, omuzdan atılan Stinger füzelerinin eğitimi verildi. CIA ajanları tarafından oradaki mücahitlere. Ve El-Kaide'nin de o ilk başlangıç şeyi orasıdır zaten. Ruslar havlu attılar ve oradan çekildiklerinde artık Sovyetler Birliği de bir ülke kalmadı. Yani Afganistan bir bataklık olarak Sovyetlerin sonunu getirdi diyebiliriz. Yani orası ekonomik olarak tüketti Sovyetleri. Ve Sovyetler dağıldı. Rusya kuruldu. Rusya Federasyonu Bağımsız Devletler Topluluğu oldu. Bu defa yönetime kim gelecek? İşte sizin sorunuzun cevabı. 10 yıllık süreçte herkes mücahitti.
Ortak düşman ortadan
ortak
kalkınca.
Ortak düşman vardı. Para geliyordu, silah geliyordu. Bütün İslam dünyasının şeksiz şüphesiz desteği vardı. Yani bütün Müslümanlar Afgan mücahitlerini destek. Hatta Hikmetyar Türkiye'ye gelmişti o gün. Biz üniversite öğrencisiydik. Herkes onları bir kahraman olarak görüyordu. Fakat aynı Hikmetyar, daha sonra Profesör Sayyaf vardı. Ben üniversite öğrenciliğimden hatırlıyorum. Ahmet Şah Mesut vardı. Şimdi Hikmetyar Peştu milliyetçiliği yapmaya başladı. Ahmet Şah Mesut Tacik milliyetçiliği yapmaya başladı. Ve bu defa savaş bittikten sonra her etnik topluluk ülke yönetimini ele geçirmiyor. Daha önce bir şahlık vardı ülkede, krallık vardı. Krallık yıkıldı. Komünist idarede çekildi. İşte ondan sonra kabileler arası etnik, İşte benim söylediğim işte o Peştü, Tacik, Hazara, Özbek dediğimiz gruplar işte Türk gruplar da, Özbek Raşit Dostum vardı general. Türkiye'de onları destekledi mesela. Dolayısıyla 10 yıllık bir şeyden sonra, Sovyet işgalinden sonra uzunca bir sürede mücahitler kendi aralarında
deyim, 10 yıl süren deyim, bir savaş.
10 yıl bir işgal, 10 yılda bir post kavgası sürdü Afganistan'da. Zaten fakir olan, altyapısı çok da fazla olmayan ülkenin tamamen tükenmesine neden oldu. Ve arkasından Pakistan istihbaratının da desteğiyle Taliban iş başına geldi. Ve Taliban'ın yönetime gelmesiyle birlikte bunlar, Taliban zaten üniversite öğrenci hareketleriydi. Ve bu Taliban çok katı şeriat kuralları uyguladığını ilan ettiler. İşte kadınların işte dışarı çıkması adeta yasaklandı. Dünyaya da İslam'ı o dönemde kötü gösterebilmek için Taliban'ın uygulamaları adeta batılı ülkeler için bir can simidi oldu. Evet. Yani onların ne kadar absürt uygulamaları varsa hepsi Amerika ve Avrupa medyasında manşetlere çekildi, kullanıldı o günün şartlarında. Ve 2001 Dünya Ticaret Merkezi'nin ve o işte Amerika'daki o uçak saldırılarının sorumlusu olarak da o gün Afganistan'da olduğu farz edilen Üsame bin Laden'e fatura edildi ve Afganistan bu defa da Amerikalılar tarafından işgal edildi ve hala da şu anda NATO şemsiyesi çerçevesinde başta Amerika olmak üzere batılı çok uluslu birlikler Afganistan'dadır. Ve Türkiye'den de lojistik destek veren Türk birlikleri orada NATO kapsamında bulunuyor. Fakat arazide çatışmaya girmiyor. Sadece Afgan halkının meslek edinmesinde, kültürel donanımında ve onların hayata katılmasını sağlayacak sosyal faaliyetlerde destek veriyor. Bu yönüyle de biz orada sempati topluyoruz. NATO'nun da bizi öyle almasının sebebi meşruiyet kazanmak. Yani biz bir İslam ülkesi de yanımızdadır diye.
Evet Sayın Hocam, bir çırpıda ben sormak istediğim bir iki soru vardı. Onların cevaplarını son bir iki dakikada vermiş oldunuz. Yani mücahitlerin işte iç savaşının kör düğme dönüşmesinin peşi sıra bir Taliban denen bir olgu ortaya çıktı. Bu Taliban'ı ortaya çıkartan sebepler nelerdir diye soracaktım. Peşi sıra Taliban'ın bu kadar hızlı büyümesinde tek etken Pakistan mı? Yoksa batılı ülkelerinde katkısı var mı diye soracaktım. Onu da bir çırpıda cevabını vermiş oldunuz. Peşi sıra tabii 11 Eylül saldırıları dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Yani tabii bu 11 Eylül saldırılarının peşi sıra Amerika'nın Afganistan'ı işgal etmesi sadece bir terörizm ve teröristlere karşı bir güç savaşı değildi. Mücadelesi değildi. Onun arkasında pek çok neden vardı. Bunlardan en önemlisi Orta Asya'daki enerji kaynakları. Evet. Bu bağlamda arzu ederseniz Afganistan'ı değerlendirelim.
Şimdi önce şu noktaya dikkatinizi çekmek isterim. Afganistan'ın Tora Bora dağlarında gizlendiği farz edilen Üsame bin Laden, nasıl oluyorsa o dağlarda eğittiği insanlar Amerika'ya gidiyor, uçak kaçırıyorlar Dünya Ticaret Merkezi'ne, havaya uçuruyorlar ve nasıl oluyorsa da o sabah orada bulunması gereken yüzlerce Yahudi asıllı insanlar da o gün gitmiyorlar işlerine. Yani bu tesadüfler zincirleri ve Amerika, Sovyetlerin dünyada ikinci bir rakip olan Sovyetlerin yıkılmasından sonra dünya jandarmalığına soyunduğunda kendini şöyle bir göstermesi gerekiyordu. Irak ve Afganistan. Afganistan çok güçsüzdü. Irak da ambargo altında inliyordu ve işgal edilecek en kolay lokma olarak düşünüldü ve bu bahane edilerek Afganistan işgal edildi. Fakat işgalden sonra iş başına getirilen liderimiz 7 Aralık 2004'ten beri Afganistan'ı idare eden Hamid Karzai'nin Amerika'da eğitim almış ve uzmanlık sahasını da boru hatları üzerine olduğunu burada vurgulamak isterim. Yani şu an seçimlerle görevi sona erecek ama yaklaşık bir 10 yıldır ülkeyi idare eden Hamid Karzai'nin ihtisas alanının Amerika'da eğitim görmüş ve petrol, doğalgaz, boru hatları üzerine ihtisası olan bir insan olduğunu.
Evet.
Bu kadarını söyleyeyim. Artık arif olan anlar.
Evet. Şimdi tabii ifade ettiğiniz gibi bu işgal sadece teröristlerle mücadele değildi.
Elbette.
Bunun arkasındaki yatan diğer nedenler bağlamında dile getirilecekleriniz önemli. Afganistan'a neden batılı güçlerin bu kadar önem vermiş olmasını anlamak adına.
Şimdi Afganistan bir geçiş kuşağıdır. Hı. Yani aslında Afganistan'a müdahale edilmesinde Rusya ile Amerika ilk defa bir ortak faydada birleştiler. Mesela Afganistan'daki bu Taliban hareketi 1990'lı yılların ilk yarısında özellikle Tacik komutan Ahmet Şah Mesut vasıtasıyla Tacikistan'a bunlar devrim ihraç etmek istediler. Yani şer'i bir yönetim kurmak istediler. Rusya ise Tacikistan'da kendi yanlısı, yani bir Putin düşüncesine yakın bir yönetim kurmak istedi ve Tacikistan'da yıllar süren bir iç savaş yaşandı. Ve eğer Taliban hareketi galip gelseydi bu akımın Orta Asya'da yayılması da söz konusu olabilecekti. Dolayısıyla Amerika ile Rusya bu Taliban'a son vermek için ikisi bir ortak paydada birleştiler. Yani birincisi bunu not etmemiz gerekiyor. İkincisi Afganistan bölgesinin gelirken son rakamlara bakayım dedim. Birleşmiş Milletler nüfus istatistiklerine göre Afganistan'da şu anda 15 yaş üzerinde nüfusun ancak %28'i okuma yazma biliyor. 15 yaş üzerindeki nüfusun %28'i şu an itibariyle yani Birleşmiş Milletler resmi istatistiği. Bunlar erkeklerde bu 43, kadınlarda 12. Okuma yazma bilenler. Hı hı. Şimdi İslam'ın ilk emri oku ama dünyada eğitim seviyesinin en geri olduğu, ekonominin en geri olduğu yer. Öncelikle şu kuralı ifade edeyim. Bu dünya tarafından gelişmiş ülkelerde kabul edilen bir gerçektir. Demokrasi dediğimiz şey, seçim dediğimiz şey olabilmesi için iki temel olmazsa olmaz kural vardır. Bunlardan biri insanların karnı doyacak. İkincisi de temel bir eğitim almış olacak. Yani fakirler ve cahillerden oluşan bir toplulukta her gün seçim yapsanız da orada demokrasi falan olmaz. Bugün Afganistan'da da seçim yapılıyor. Az sonra onların da biraz detayına gireriz ama maalesef kabilelerin etkili olduğu, nüfusun büyük bir kısmının okur yazar olmadığı ve dünyada uyuşturucu ticaretinin ana geçim kaynağı olduğu haşhaş ekimi ve bu batı ülkelerine Afganistan üzerinden gidiyor. Amerika'da dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesi de buradan komisyon alıyorlar. Hı hı. Yani diyelim ki 100 lira olan bir birim haşhaş Hollanda'ya geldiğinde 5000 lira olabiliyor. Yani katlayarak buradan da herkes payına, evet, düşen komisyonunu alıyor bir şekilde.
Evet. Şimdi Afganistan'ın bugününe geleceğiz ama 11 Eylül hadisesinden sonra Amerika'nın Afganistan'a işgali ve Taliban'a yönelik bir savaş yürütülüyor. Bugün itibariyle bu savaşta Amerika arzu ettiği noktaya gelebildi mi?
Hayır.
Bu kadar.
Yani net olarak söyleyelim.
Yani Sovyetlerin az önce ifade ettiğiniz gibi Sovyetlerin tükendiği gibi Amerika'da belki Sovyetler ölçüsünde tükenmedi ama ciddi bir prestij kaybına neden oldu. O ortaya çıkıyor anlaşılan.
Şimdi Hindistan ve Afganistan iki devletin şöyle özelliği var. Hindistan tarih boyunca orayı işgal eden gücü 50 sene sonra 100 sene sonra kendine benzetmiştir. Yani siz oraya ne olarak giderseniz gidin 100 yıl sonra Hintli oluyorsunuz. Afganistan ise orayı işgal eden gücü yani bütün enerjisini adeta yok ediyor. Yani ona çok az şey veriyor ama yok ediyor. Sovyetler bunu gördü. Amerika'da şu anda nasıl yakasını kurtaracağını düşünüyor. Çünkü Amerikan hedefi oradaki Kazakistan'ın petrolünü, Türkmenistan'ın gazını Hindistan'a boru hatlarıyla ulaşmak, Pakistan üzerinden Hint Okyanusu'na indirmek vesaireydi. Evet. Fakat 90'lı yılların sonunda Rusya kendini toparladı. Artık Rusya'ya rağmen oradan boru hatları falan geçirmek pek mümkün değil. Ve Afganistan da öyle hesap ettikleri kadar kolay yutulur bir lokma olmadığını gördü. Ve Amerikan da bu yurt dışı hadiseleri çok fazla finanse edecek gücü olmadığı için en kısa yoldan tası tarağı toplayıp Afganistan'dan çıkmayı düşünüyor. Fakat
yani 2014 batılılar, yılında öngörülen
batılılar öyle bedava çıkmazlar gittikleri yerden. Peki ne yaptılar? Karzai döneminde 5000'den fazla okul inşa edilmiş veya eski okullar onarılmış, 100 bin civarında öğretmen Amerikan stili eğitim programlarından geçirmiş ve şu anda düşünebiliyor musunuz? 100 bin Amerikan eğitim sisteminden geçmiş insanlar Afganistan'da görev yapıyor. Afganistan ordusunu tamamen Amerikan stilinde dizayn ettiler. Yani orada Amerika yeniden adeta bir devlet kurdu. Taliban buna şiddetle karşı, şu anda seçimleri protesto ediyor vesaire ama artık gitgide onları marjinalliğe doğru sürüklüyor. Yani Afganistan'ın ana kütlesi artık yavaş yavaş bu yeni devlet düzeni içerisine girmeye başladı. Hatta seçimlerle ilgili şunu söyleyelim. 31 milyon civarındaki nüfusa sahip olan ülkede 12 milyon kayıtlı seçmen var. Bu 12 milyon kayıtlı seçmenin de Taliban'ın bütün baskısına ve sandıklara gidenleri ölümle tehdit etmesine rağmen 7,5 milyon insan sandığa gidiyor. Bu da kayıtlı seçmenin %58'ine tekabül ediyor.
Yani aslında ciddi bir katılım sayılabilir bir Afganistan gözünde.
Avrupa ülkelerinde bile zaten bizim bakmayın Türkiye'de %90 insanların seçime katıldığına, Avrupa'da bile 50-60 iyi bir rakamdır. Tabii. Afganistan'da ise o kırsal kesimlerde böyle fotoğrafları görmüşsünüzdür televizyon ekranlarında. Katır sırtlarında o seçim sandıkları taşınıyor. Yani ülkede öyle bizim anladığımız manada yollar yok, ulaşım sistemleri yok. Çok zordur yani bir bölgeden o sandık koyup seçim yapmak, onları güvenli bir şekilde başkente taşımak, saldırılara karşı korumak çok da kolay bir şey değildir. Nitekim 120 milyon dolar para gitmiş seçimin birinci turuna. Afganistan sisteminde seçimler iki turludur. Yani %50'nin üzerinde oy alırsa bir parti ikinci tura gidilmiyor. Ve Amerika'da ve batılı ülkelerde bu 5 Nisan'da yapılan ve 28 Mayıs'ta ikinci turunun yapılması planlanan seçimde çok maliyeti göze alarak gerekirse koalisyon yapılsın ama ikinci tur seçime çok sıcak bakmıyor batılı ülkeler. Ama seçim sonuçları henüz açıklanmadı ama isterseniz onlarla ilgili yani de.
Bu, tabii şimdi o yarışan adaylar arasında hatırladığım kadarıyla 8 aday plana çıkmıştı katılan. Onlar içerisinden de 3 adayın daha şanslı gözüküyordu. İşte Abdullah gibi.
5 aday hakkında ben kısa bilgi vermek istiyorum aslında.
Cumhurbaşkanlığına en yakın adaydan başlayalım isterseniz.
Şimdi favorinin kim olduğu rivayetler değişik. Fakat Karzai'nin başkan olduğu son seçim sonuçlarını söyleyeyim size. 20 Ağustos 2009'daki seçimde Hamid Karzai %50-49-67 oy alıyor. Abdullah bugün işte favori gösterilenlerden biri.
Eski Dışişleri Bakanı.
%30.59 oy alıyor. Ramazan Başardast adında birisi 10.46 oluyor. Bugün favori olan Eşref Gilani 2.94'te kalıyor. Yani şu anda ise 3 tane favori aday gösteriliyor. İşte bunlardan Abdullah'ın annesi Tacik kökenli, babası Peştu. Şimdi bu önemli.
Yani avantajlı.
Annesi Tacik kökenli, babası Peştu. Tacik komutan Ahmet Şah Mesud'a da yakınlığıyla biliniyor. Şimdi en büyük koz bu. İkincisi Eşref Gani Ahmet Zayi, Berkeley ve John Hopkins Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmış zamanında. Maliye Bakanlığı yapmış. Bu da Peştu kökenli. Üstüne bir özelliği daha var. Özbek General Raşit Dostum'u yardımcı olarak atamış. Ve bu Taliban'la anlaşabiliriz de diyor. Hı hı. Halbuki Abdullah Abdullah'la Taliban arası çok fazla iyi değil. Hı hı. Yani böyle bir adayları şöyle kısa bir tanıtacak olursak. Zalmay Resul işte bu da Peştu kökenli ve güneyde Kandahar bölgesinde çok etkin. O güneydeki oylara yani bölgesel olarak etkinliklerin olduğu yerler vardır. Dış işlerinde görevli fakat Karzai bunu çok destekliyor. Fakat bunu daha da çok yolsuzluklara karıştığı için kendisinin vaadi de yolsuzluklarla mücadele edeceğim diyor. Evet. Fakat bunun şansı biraz daha
Az gözüküyor.
İki tane de tipik aday var isterseniz. Evet. Sürpriz yapabilecek benim tahminim iki aday var. Bunlardan Kutbettin Hilal var. Peştu kökenli ve Hikmet Yar'ın baş yardımcısıydı. Bu Afgan Sovyet direnişi karşısında. Bir de Muhammed Sultanzoy isimde birisi var. Gazne bölgesinden 2005'te vekil seçilmiş. Bu Gilan aşiretine mensup pilot mesleği. Evet. Ve kadınlara daha fazla hak tanıyacağım diye. Bu da kadınlar üzerine bir takım vaatlerde bulunuyor. Ama bunların da bu son ikisinin şansının çok fazla olmadığı söyleyebiliriz. Evet. Diğerler ise zaten çok da fazla etkin olmayan isimler.
Kıymetli hocam, bu Afganistan meselesini Karzai sonrası Afganistan'a ilişkin beklentilerinizi alarak tamamlayalım. Birinci bölümümüzü sonlandıralım. İkinci bölümde de Ruanda'yı konuşmaya
başlayabiliriz. Önce bu üç isim, yani üçü de favori olanların üçü de genelde iyi İngilizce konuşanlar, yurt dışında eğitim görmüş ve Amerikan kültürüyle bezeli insanlar bunlar. Önce ona bir
altını çizelim.
Yani hangisi kazanırsa kazansın Amerika kazanmış olacak.
Çok fazla bir şey değişmeyecek mi? Evet. Karzai sonrası Afganistan için.
Fakat bunlardan diyelim ki Eşref Gani biraz ılımlı olarak ben diyor Taliban'la da gerekirse anlaşma yoluna gideceğim, diyalog işbirliği yapacağım. Diğeri ise Abdullah Abdullah buna karşı çıkıyor. Bir de bu seçimlerden sonra Taliban'ın ne kadar silah bırakacağı, yani sonuçta elinde silahla hala savaşan bir ekip var Afganistan içerisinde. Seçimi kim kazanırsa kazansın. Bir, oradaki sefaletle, yani yoksullukla, cahillikle, eğitimsizlikle mücadele edilecek parayı nereden bulacak bu kişi? Bu bir soru. İkincisi, altyapı tamamen çökmüş durumda. Bu altyapıyı ayağa kaldıracak finansman nereden gelecek? Bir diğer konu da bu Taliban'la belli bir anlaşma sağlanmadan da ülkede bundan hiçbirisi olmaz.
Evet.
Dolayısıyla kim kazanırsa kazansın, dediğim gibi onları büyük bir şey bekliyor. Burada tek çıkış yolu, eğer Taliban'ı da bir şekilde belli bir noktada uzlaşılıp ülkenin en ücra köşesine ulaşılabilir duruma gelirse, o zaman artık bayındırlık hizmetleri, eğitim, sağlık alandaki gelişmeler ülkeyi birazcık normalleştirebilir diye düşünüyoruz. Ama şu anki haliyle Afganistan normal bir ülke değil. Evet. Kabilelerin kendi bölgelerinde hakim olduğu, yegane gelir kaynağının uyuşturucu haşhaş üretimi olduğu ve halkının %99'u Müslüman olan ve çok da dindar Müslüman olan bir toplumda bu haşhaş üretimine bağlı olarak da uyuşturucu kullanımı da son yıllarda çok yaygınlaşmıştır maalesef.
İnanılmaz.
Da ayrıca bir vehamet.
Evet. Sayın hocam, çok teşekkür ediyoruz. Birinci bölümümüzü böylece tamamladık. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programında yardımcı doçent doktor Halil Kurt Bey ile haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini değerlendiriyoruz. Afganistan'ı konuştuk, Afganistan seçimlerini, Afganistan seçimlerinin önemini ve dünüyle bugünüyle Afganistan'ı değerlendirmeye çalıştık. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından Ruanda'yı konuşacağız. Halil Kurt Bey ile haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendiriyoruz. Birinci bölümde Afganistan'ı konuşmuştuk. Afganistan seçimlerinin önemine değinmiştik. Yarışan adaylardan hangisinin daha önde bitireceğine yönelik tahminlerimizi ve kendilerini tanımaya çalışmıştık. Şimdi Ruanda'yı konuşacağız. Ruanda malumunuz 10 milyona yakın nüfusuyla Afrika'nın ortasında Kongo, Tanzanya, Burundi ve Uganda ile çevrili küçük bir fakat yemyeşil doğasıyla enteresan bir ülke. Ruanda'yı dünya gündemine oturtan olay ise 1994 yılında ülkede yaşanan soykırım oldu. 20. yüzyılın sonunda böyle bir vahşet yaşandı ki insanlık tarihinin bir kez daha nutku tutuldu adeta. 6 Nisan'da başlayan ve 1,5 sene devam eden soykırım sadece ilk 100 gününde 1 milyon Tutsi ve ılımlı Hutu, ırkçılık yanlısı Hutular tarafından katledildi. Ruanda'daki bu soykırımın üzerinden 20 yıl geçmiş bulunuyor. Bu münasebetle hafta içinde bir takım anma törenleri düzenlendi. Biz de bir vesileyle hem Ruanda'daki bu soykırımı hem de bu soykırımın gerçekleşmesinde önemli bir paya sahip Batı'yı, özellikle de Fransa'nın Afrika genelindeki kabarık insan hakları sicilini bir kez daha masaya yatırmak istedik. Evet hocam, Ruanda'daki soykırım, Bosna'daki Srebrenica soykırımı gibi bu yüzyılın en büyük katliamlarından biri olarak tarihe geçti. Hatırlanacağı gibi Srebrenica'da 8 bin kadar Müslüman, evet, kendilerini korumakla sorumlu Birleşmiş Milletler barış gücüne bağlı Hollanda taburunun göz yumması sonucu katledildiler. Hunharca katledildiler. Hem de kuyulara ve maden ocaklarına gömüldü cesetleri. Benzer bir durum Ruanda'da yaşandı aslında. Daha kabarık faturası oldu da kuşku yok. Yani 100 günde 1 milyon insan katledildi. Hem de en ilkel silahlarla, palalarla, bıçaklarla. Ruanda katliamı modern tarihe en hızlı ve en vahşi katliam olarak,
evet,
geçtiği ifade ediliyor. Ruanda'da neler yaşandı sorusunu soracağız ama daha önceden Ruanda'yı kısaca tanıtmanızı isteyeceğiz.
Evet, Ruanda sizin de söylediğiniz gibi yemyeşil doğası olan, iklimi yıl boyu mutedil, yani evet, sobaya da klimaya da ihtiyaç olmadan yaşayabileceğiniz, evet, verimli volkanik topraklar olan 12 milyon nüfuslu.
Yani Afrika ülkesi deyince oluşan ağırlığının, evet, tersi bir
tam
durum.
Tam tersi. Hı. 1962 yılında Belçika'dan bağımsızlığını kazanmış bir ülke. Şimdi Ruanda'nın hikayesi şöyle başlıyor. Sanayi inkılabından sonra, 1850'den sonra Avrupalılar Afrika'yı paylaştılar. Fakat Almanya biraz geç uyandığı için bu paylaşımda Afrika'da Burundi ile Ruanda'yı verdiler o bölgede. Almanya da baktı orada tamam yeşil doğası var da maden olarak onun sanayisine ham madde temin edecek önemli madenler olmadığı için buraya sömürge valisi bile gönderme gereği duymadı. Daha doğrusu ilgilenmedi Ruanda'yla. Zaten masayı devirdi. Birinci Dünya Savaşı'nı çıkarttı. Sonra Belçika'ya Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu bölge verildi. Kongo, Zaire dediğimiz ülke Belçika sömürgesiydi. Devamı olarak da Ruanda da Belçika'ya sömürge olarak verildi. Belçikalılar burayı idare etmek için her zamanki bir batı taktiğini uyguladı. Belçika'nın eline geçtiğinde ülkenin demografik yapısı şöyleydi. %90'ı Hutu, %9'u Tutsi, %1 de yağmur ormanlarında yaşayan pigmeler, kısa boylu. Şimdi Tutsiler biraz daha uzun boylu, biraz daha böyle gürbüz insanlarken Hutular daha kısa boylu. Batılıların yönetme taktiği şudur: daima azınlığı desteklerler,
fitne çıksın diye.
Çoğunluğu da o azınlığın yönetimine verirler. Tutsilere diyorlar ki siz asil bir milletsiniz. %9'luk olan Tutsiler. Bak siz uzun boylu, yani yönetmek sizin hakkınızdır. Bu Hutular da diyor, yani yönetilen olmak zorunda. Hatta Tutsi olmak için de 10 inekten fazla ineği varsa bir kişinin, zenginse, yani zengin sayılmak için 10 ineğinden fazla ineği olan Tutsi sayılıyor. Hutu olsa bile.
Evet,
biraz uzun boylu ve yakışıklıysa Hutulara diyor sen de Tutsi sınıfına girdin. Yani Tutsi olmak bir ayrıcalık. Evet. Ve bu şekilde bir yönetim sistemi kuruyorlar.
Yani bu fitne tohumunu ekmek için hastanelerde bile farklı
tabii tabii ayrım yani Tutsi'seniz birinci sınıfsınız, Hutu'ysanız ikinci sınıf. Şimdi dolayısıyla halkın
ayrı ayrı kimlikler verilmiş, belirtilmiş.
Her şeyiyle. Böyle olunca da büyük bir kin ve nefret birikiyor halkın içerisinde. Yani siz %90'lık bir çoğunluğu her şeyden mahrum bırakıyorsunuz ve sizinle işbirliği yapan o Tutsi adını verdiniz. O birlikte her şeye hakim. Derken Hutular içerisinde yavaş yavaş da bu marjinal gruplar bir araya geliyorlar. Bu kin ve öfke birikimi öyle bir noktaya geliyor ki silah alacak paraları olmadığı için bu insanların da Çin'den satır siparişi veriyorlar. Yani on binlerce satır geliyor.
Evet.
Satırı olmayanlara da böyle okları palalarına diyorlar ki işte ava çıkacağız bunları keskinleştirin. Ve Ruanda'da 6 Nisan 1994 yılında başlayan ve yaklaşık 100 gün içerisinde Hutular tarafından 800 bin Tutsi ile bir de ılımlı Hutular da öldürmüşler. Yani o kendini Tutsi gibi yapıp işte zengin olup Tutsi sınıfına giren o mekanizmadan faydalananlar da dahil olmak üzere 800 bin insan evet. Bakın silahla değil palalarla satırlarla kesiliyor. Ve bu kesilen cesetleri köpekler yemeye başlayınca köpekleri de yok ediyorlar. Ülkedeki köpek nesli bile evet. tükeniyor ve dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir vahşet ne sergileniyor.
Hocam 100 günde 1 milyona yakın insan.
Ben 100 günde 800 bin insan ve palayla takır kesiliyor. Evet. Bütün dünyanın gözü önünde.
Yani Tutsilere yönelik öldürme ameliyesinde bulunmayan Hutulara da ölümle tehdit evet. edilmiş. Dolayısıyla katliamın boyutu hızlıca yükseltilmiş.
Bir tarihe dikkatini çekiyorum. Tarih 1994. Türkiye Kıbrıs'a 1974'te müdahale etmişti. 3 günün sonunda bütün dünya ayağa kalktı ve bizi durdurdu. Biz 3 gün daha devam etseydik Kıbrıs'ın tamamını ele geçiriyorduk. Bakın Türkiye'ye 3. günün sonunda NATO'su, Birleşmiş Milletleri, Avrupa Birliği, Rusya'sı hepsi birden ayaklandı. Burada 100 gün insanlar takır takır birbirini kestiler.
Hocam katletmenin önünü açmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki oradaki Birleşmiş Milletler güvenlik güçleri askerlerinin sayısı
evet.
alınan kararla 2000-3000'den 250'ye
yani
düşürüldü.
Yani askerlerimize saldırı oldu diye asker Birleşmiş evet. yani o kadar katliamın olduğu bir bölgedeki Birleşmiş Milletler askerleri geri çekiliyor. Fakat daha da vahimi ne söyleyeyim size işte bu olaylar durulduktan sonra işte Paul Kagame liderliğindeki Ruanda Yurtsever Cephesi lideri bu. Savaş bitiyor ve bugünkü yönetim iş başına geliyor. Ve o hadiselerden hemen sonra ben hatırlıyorum ATV televizyonundaydı. 1995-96 yıllarıydı tarih hafızam beni. Bizim Coşkun Aral diye bir gezgin gazetecimiz vardı. Uçağa biniyor. Merak ediyor yani burada ne oldu? Ruanda'ya gidiyordum diyor. Bir uçak dolusu yolcudan benim dışımda birkaç sivil vardı. Geri kalan tamamına yakını misyonerdi diyor.
Enteresan.
Şimdi bakınız o kadar kesimden sonra Ruanda'ya inen uçaklarda diyor ki Coşkun Aral. Ben ve birkaç sivilin dışında uçak dolusu misyoner indi diyor Kigali'ye.
Evet.
Ve bugün tamamen Hristiyanlaştırıldı o bölge. Yani bazı şeyleri bir de farklı gözlerle bakmakta fayda var. Yani bir yerlerde bir insan göz göre göre katlediliyorsa birileri oranın zaten demografik yapısını değiştirmeyi planlamıştır. O satırla insanı kesenler tetikçilerdir. Yani onlara ihale edilmiştir o iş. Sonuçta evet. da öldürenleri mahkeme edecek bir yani 800 bin insan kesilmiş satırla hemen hemen her köyde her beldede bu insanlardan var. Diyorlar ki köy meclislerine siz diyor kendi vicdanınıza göre karar verin. İşte 3 kişiden fazla kişiyi öldürenlere kendiniz bir ceza verin.
Evet. Yani katliamın yerel mahkemeler kurulmuş.
Evet, katliamın şeyi de bu.
İzlemiştim. 3 tane 4 kişi yerel mahkeme. Evet. Suçunu itiraf edenler dahi bir anlamda kendiyle hesaplaşıyor düşüncesiyle affedilmiş. Böyle bir uzlaşı sağlanmış.
İşte Mısır'da da bir polis öldürüldü diye 600'e yakın insan o polisin ölümünden sorumlu tutup idam ediliyor. Dünya ona da sesini çıkarmıyor.
10 bin kişi ölmüş ama yaklaşık darbe sonrası, Mısır'daki işte darbe sonrası yaklaşık 10 bin kişi ölmüş. Onun hesabı sorulmuyor.
Yani şunu bilmemiz gerekiyor. Bir can bizim inancımıza göre candır. Yani bu insanın fakir olması, zengin olması, Afrikalı veya Avrupalı olması önemli değildir. Fakat dünya medyasına şöyle bir bakarsanız bir gazeteci kılığındaki çoğu da ajandır onların. Türkiye'de olsun, Orta Doğu ülkelerinde olsun bir Amerikalı, bir İngiliz gazeteci öldürülürse bu bütün medya gruplarında ilk sayfada yer alır. Hatta bizim bu rivayetlere göre gezi olaylarının planlayıcısı ve organizatörü olan bir meşhur bir gazeteci yok olmuştu şeylerde. O bizim Kumkapı civarında. Hı-hı. Günlerce o bir kişinin ölümü basında yer aldı. Fakat 800 bin insan ölür, o kadar önemli olmayabilir. Evet. Yani dünyanın adaleti budur.
Evet. Sayın Hocam, Ruanda'yı konuşmuşken Fransa'nın genel anlamda Afrika'ya karşı, Afrika'ya yönelik politikalarını birazcık daha sorgulayalım istiyorum. Malum yıllar boyu da Cezayir'den Mali'ye, Tunus'tan Komor Adaları'na, Moritanya'dan Nijer'e neredeyse tüm Afrika'da hakim olan bir Fransız sömürü düzeni kurdu Fransa. Aynı Fransa bugün çeşitli yollardan Afrika kıtasına yeniden nüfuz etmeye çalışıyor. Yani yaklaşık 50 yıl geriye doğru dönüp baktığımızda çeşitli vesilelerle Afrika'daki çeşitli noktalara askeri operasyonlar düzenleyen bir Fransa'yı görüyoruz. En son işte Mali'ye bir operasyon düzenledi. Yani Afrika'ya ne zaman doyacak Fransa?
Şimdi aslında Fransa'nın altından zeminin kaydığı dünya tarafından da biliniyor. Fransa da bunu görüyor. Çünkü Çin ekonomik olarak büyük bir istila hareketi başlatmış durumda Afrika'da. Amerika Birleşik Devletleri ise yönetim olarak, yani bütün rejimleri askeri olarak, siyasi olarak kontrol ediyor ve maalesef bizim Türk okulu olarak bildiğimiz o Afrika'daki okullarda bizim çok idealist olarak yetişen, giden buradan öğretmenlerimiz orada hizmet ediyorlar. Biz onlara saygı duyuyoruz. Fakat orada yetişen, İngilizce eğitimi alan çocuklar Fransa'da veya Amerika'da üniversite eğitimi gördükten sonra tekrar ülkelerine dönüyorlar ve bunlar Batı yanlısı idareciler oluyorlar. Çin'e karşı orada bir mücadele var. Fakat biz çok fazla ticaret yapmamamıza rağmen Afrika'da dünyada en çok sosyal yardım, hani hayır işleri diye olarak tercüme edelim, dördüncü ülkeymişiz biz. Yani hiçbir konuda o kadar dünyada sıralamaya gelmiyoruz ama Afrika başta olmak üzere yani insani amaçlı yardım gönderen ve Afrika başta olmak üzere dördüncü ülkeyiz biz. Dolayısıyla Afrika'da Türkiye'nin çok büyük bir karizması oluştu son yıllarda. Evet. Fransa ise tam tersine hem ekonomik olarak kaybediyor, siyasi nüfuzunu kaybediyor.
Prestijini de kaybediyor. Bir de
kıyas yapıyor. Mesela İlam'da, bu bizim radyomuzun da olduğu merkezde görüyoruz, Afrikalı bir üniversite öğrencisiyle biz oturup aynı masada yemek yiyebiliyoruz. Bir Fransız hala bir Afrikalı ile oturup aynı masada yemek yemez. Evet. Hala bugün bile onları ikinci sınıf vatandaş olarak görür. Afrikalı bunu da görüyor. İnsan kendine değer verildiğini, aşağılandığını hissetmez mi? Yani Afrika'nın her şeyini Fransa sömürmüş. Hala şu anda Nijer'in uranyumuyla nükleer santrallarını işletiyor ve Fransa elektriğinin %77'sini nükleer santrallardan elde ediyor. bakın elektriğinin %77'sini dünyada birincidir. Uranyumu da Nijer'den yok pahasına alıyor. Nijer de dünyanın en fakir ülkeleri arasında her zaman ilk ona girer.
Evet.
Şimdi sömürü devam ediyor hala. Fakat biz bir nükleer santral yapmak istedik. Biri Sinop'ta, biri Mersin'de. Yani amiyane tabirle söylüyorum, dünyada ipini kıran çevreci Türkiye'ye geliyor. Bu işte santral şöyledir, böyledir. Bu Fransa'da olunca niye siz gidip buna karşı çıkmıyorsunuz? Yani bugün dünyada yapılan çevreci gösterilerin, işte nükleer karşıtı gösterilerin çoğunun altında bakıyorsunuz, onların otel paralarını, uçak masraflarını çok uluslu şirketlerin karşıladığını görüyorsunuz. Evet. Adam Boğaz Köprüsü'ne tırmanıyor, bir takım şeyleri protesto ediyor, Greenpeace örgütü. Fakat ayağına giydiği ayakkabı benim bir maaşım kadar. Bunlara biraz da bu gözle bakmamız gerekiyor. Öyle her şey ağaç, yeşil, çevre değildir yani. Masum değil o kadar, gördüğümüz kadar her şey.
Evet hocam, vakit kalırsa demiştik. Vakitimiz de kalmadı maalesef. Bugün Afganistan tabii önemli bir konuydu. Ona bir hayli vakit ayırmış olduk. Hakeza Ruanda'daki
aslında biraz Kırım, Ukrayna, Türkiye, işte Doneş'teki evet, olaylardan bahsedecektik ama artık haftaya
değerlendir. Yani kısa bir değerlendirme alabiliriz.
Size aylardır buradaki programlarımızda söylüyoruz. Kırım'la Rusya yetinmeyecektir. Çünkü Ukrayna'nın içerisinde bugün 45 milyonluk Ukrayna'dan işte 2 milyonluk Kırım ayrıldı, 43 milyon kaldı. Fakat bu 43 milyonun içerisinde 7-8 milyon Rus nüfus var. Bu Rus nüfus da blok halinde bu Dnieper Nehri'nin doğusunda Rusya sınırı boyunca sıralanmış. Şimdi Kırım'dan sonra ikinci sırada yer alan zengin taş kömürü ve demir madeni bakımından zengin ve demir çelik endüstrisinin Ukrayna'nın ve eski Sovyetlerin en büyük ağır sanayi tesislerinin olduğu Donetsk bölgesi, ki Donetsk şehri 1 milyon 200 bin civarında bir nüfusa sahiptir. Sadece şehir merkezi. İşte o bölgedeki nüfusun da tamamına yakını Rus'tur ve Rusça istiyorlar. Konuşur. Ve onlar da kendilerince bir referandum yapacağız ve ayrılmak istiyoruz diyor. Yani Rusya dilim dilim, buna salam modeli diyorlar. Yani komple olursa dikkat çeker diyor. Şimdi önce bir Ukrayna'yı bir porsiyon olarak aldı. Donetsk. Ondan sonra Harkov var, evet. Odessa var. Yavaş yavaş gidecek gibi. Ben size söylemiştim. Rusya kesinlikle bir bütün olarak Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne, NATO'ya girmesine müsaade etmez. Ya işte o Dnieper Nehri'nin doğusunda kalan yarısını böyle parçalayarak kendine bağlar. Evet. Geri kalan da hayrını görün der. Veyahut da müsaade etmez demiştim.
Evet, öyle gözüküyor ki Ukrayna'yı ve Batı'yla... Rusya arasındaki bu soğuk savaşı bu uzun süre konuşacağız dediğiniz gibi.
Biz bu konuyu daha önümüzdeki haftalarda da Allah ömür verse konuşacağız gibi geliyor.
Evet, evet. Çok
hocam,
teşekkür ediyoruz.
Hocam sizinle sohbet de çok tatlı oluyor ve vakit Allah çok hızlı olsun. Geçiyor.
Çok teşekkür ediyoruz.
Aslında evet, konuşacak çok şey var ama süre bitti dediniz.
Evet, vakit hızlı geçiyor dediğiniz gibi. Peki. Bir hafta daha, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya yine aynı gün ve saatte bir başka gündemde buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.